Ayrım 8.
Ne yapıp edip fazla rahatsız edici olmadan birkaç dakika bile olsa piyanistle konuşmak istiyorum. Piyanosunun başından kalktı, bara doğru yürüdü, tam yanımdan geçerken bir dakika deyip İngilizce derdimi anlatmaya çalıştım. Türkiye'den geldim, gazeteciyim. Mümkünse biraz konuşabilir miyiz? Donuk donuk yüzüme baktı. Rahatsız oldum. Acaba yine Fransızca duvarına mı çarptım? Sanmam, söylediği parçaların tümü İngilizce. Yineledim. Özür dilerim, belki yorgunsunuz. Belki ikinci bölüm için hazırlanacaksınız ama fazla zamanınızı almak da istemem. Nihayet ağzını açtı. Memlekette hallar nasıl? Türkçe konuşuyor. Aman tanrım, bu kez ben donuna kaldım. So what? Yani Türk müsünüz? He ya, nasıldır memleket? Anlat biraz. Garsonlar, barın etrafındakiler bizi izliyor. Ben şaşkınlığımı üzerinden atamadan yanıma oturdu. Sıcak bir sohbete başladık. Türkiye'nin neresindensiniz?
Adanalıyım.
Buraya nasıl geldiniz? Küçük yaşta Adana'dan Beyrut'a gelmişiz. Evde uzun bir süre Türkçe konuşuldu. Beyrut o zamanlar Beyrut'tu. Bir Fransızdan piyano dersi aldım, sonra Paris'e gittim. Şarkı da söylüyorsunuz.
Oho, 15 dilde gece yaparım.
Hangi dillerde?
Deutsch, İngilizce, Hollandes, Flemenk, Ney, Tagalog, Türkçe, Grek, Arapça, Fransız, Midilez dilleri, başka Europe dilleri.
Gerisini aklıma gelince söylerim. Casablanca nasıl oldu?
Ben burayı tropikal ağaçlar falan sandım. Taş toprak. Abu Dhabi Hilton'daydım. Uluslararası şirketler organize ediyor bu işi. Çağırdılar, geldim.
Casablanca filminin müziklerini her gece çalmak ilginç olsa gerek. Müşteriler sizden defalarca istiyor.
He ya, gızdır gızdır ye.
Adana şivesini aynen koruyup 15 dilde gece yapmayı beceren Sıraç Korun'la yarım saate yakın sohbet ettim. Bana bir kartını verdi. Birkaç telefon silinmiş, yerine yenileri yazılmış. Saat geldi deyip yeniden piyanonun başına geçti. Bir bardak su içti, ardından defterini karıştırmaya başladı. Rick'in barı, filmin müziklerini bir Adanalı'dan dinleme keyfiyle karışık şaşkınlık. Garsonlar bana daha farklı davranıyor. Biri önüme bir bardak bira koydu, gülümsedi. Bedava. Az önce yaşadıklarımı içimde yeniden canlandırırken piyanodan tanıdık bir melodi yükseldi. Ardından Sıraç'ın sesi. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Bir zamanlar sevgiyle ateşlenen başımı dizlerinin yerine dayasaydım taşlara. Turistler şaşkın. Bu parça filmde var mıydı? Bense mest. Bir dikişte bardağın dibini buluverdim. No problem. Burası Amerika değil, Mısır. Deniz Banoğlu. Deniz Banoğlu. İstanbul'da doğdu. Lise ve üniversite öğrenimi sırasıyla İstanbul Kız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı'nda tamamladı. Üniversite bitirme tezini DAAD'dan Alman Akademik Değişim Hizmeti Derneği aldığı bursla Almanya Köln Üniversitesi'nde hazırladı. Mesleği olan gazeteciliğe 1964 yılında Hürriyet'e bağlı Yeni Gazete'de başladı. Bu gazete ile Hayat Mecmuası ve Tercüman gazetelerinde çevirmenlik, sanat muhabirliği, araştırma ve dış haberler bölümlerinde görev aldı. Kıbrıs, NATO, İngiltere gezi izlenimleri, Alman radyosunda Türkiye'den haber, Alman ZDF televizyonunda Cumhuriyet döneminde Türk kadını programlarını hazırladı. Akbank Kültür Sanat Danışmanı olarak 10 yıl süreyle banka adına Ak Kadın dergisini çıkardı. 2 yıl Kongre Dergisi Genel Yayın Yönetmenliğinden sonra gazetecilik yaşamını serbest olarak sürdüren ve halen İstanbul Avantaj Gazetesi'nin yayın danışmanlığını yapan Deniz Banoğlu, 1974 yılında Tercüman Gazetesi'nde yayınlanan Almanya'daki Türk çocuklarının eğitim sorunu konulu yazı dizisiyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Gazetecilik Başarı Ödülü araştırma dalında birincilik ödülünü aldı. Yayınları Bir Şey, Şiir Kitabı, 1988 Acımak, Stefan Zweig'den Çeviri, 1976, Öyküler, Solzhenitsyn'den Çeviri, 1970, Diktatörlerin Arkasındaki Para Babaları, Walter Görlitz, Çeviri, 1995. Hava yoluyla geldiğinizde,
Hele vakitlerden gece ve her yıl ışıl ışılsa, birbiriyle kesişen alt ve üst yolları, gözünüzün önünde uzanan geniş bulvarları ve sağlı sollu sıkça dizilmiş yapılarıyla görkemli bir kent karşılar sizi. Yolculuğunuzun sona erdiği, bir an önce kurtulmak için can attığınız bavulunuzu şöyle bir yana atıp rahatlatıcı bir duş aldığınız otelinizin bulunduğu yer ise gecenin ilerlemiş saatine karşın cıvıl cıvıldır. Çoğu çocuk ve genç, kızlı erkekli, renkli ve kara giysileriyle kalabalık bir insan grubu yaşamın tüm zorluklarına inat, bir yerlerden duyulan müziğin eşliğinde otelin lobisinde ve hemen önünde gülüp eğlenir konuşur söyleşirken, oteller zincirinin sıralandığı nehir boyunda bambaşka bir yaşam karşılar sizi. Şurada kalmakta olduğunuz kentin en eski tarihi oteli Shepherd, karşıda Semiramis Continental Oteli, az ileride Hilton'un Suliyeti, karşıda Sheraton, az ileride Bembeyaz Cephesi ile Meridian Oteli ve gecenin koyuluğunda seçemediğiniz, henüz adlarını bilmediğiniz diğer oteller. Sonra bir başka gün doğduğunda sonunda görebilmekten anlatılmaz bir mutluluk duyduğunuz piramitler. Sonra saatlerin acımasızca bir hızla akıp gittiği kısacık bir zaman dilimi içinde olanların ve görebileceklerinizin sadece onda birinin sinema şeridi hızıyla gözünüzün önünden geçip gittiği müze gezisi. Sonra binlerce yıllık uygarlığın ve içinde yaşamakta olduğunuz modern çağın görünüşünü bir an geride bırakıp içine daldığınız günlük yaşamda yüzünüze adeta bir şamar gibi inen insan manzaraları. Yoksulluğun ve hüznün yarattığı tablolara yerleşmiş gülen, sıcacık bakışlı, sizlerle bir şeyler konuşmanın telaşı içinde bir takım insancıl dost yüzler. Sonra bu yoksulluğun az ötesinde bir dönemin kültür ve uygarlığın simgesi tarihi yapıtlar. Sonra tapınaklar, sonra lahitler, sonra kökü on binlerce yıllık geçmişe dayalı anıt mezarlar, camiler, manastırlar. Sonra ölü kentler, sonra mavi yeşil tonlarının kristalleştiği bir denizin kıyısına sıralanmış egzotik tatil köyleri. Sonra lüks oteller, sonra her biri ayrı bir yörenin geleneksel sanat ve kültürünün ürünü, binlerce eşyanın satıldığı tarihi El Halil çarşısı. Sonra kıyısında tapınakların sıralandığı bolluk ve bereketin simgesi coğrafya tarihinin en uzun nehri. Sonraların sona eremeyeceği denli çok çeşitliliğin, çeşitli ve farklı kültürlerin, uygarlıkların bir arada olduğu bir kent, Kahire ve bir ülke, Mısır. Bir kez görmekle bitiremeyeceğiniz Mısır. Kuzeyde Akdeniz'e en az 30 kilometre kumluk sahili olan, İskenderiye'den güneyde Abu Simbel Tapınağı'na kadar yaklaşık 1 milyon kilometre kare bir alanı kaplayan bu topraklarda, 7000 yıllık bir uygarlığın doyumsuz tadına varıyorsunuz. Mısır'ı tanıtan turizm broşürlerinde bu nedenle bu çok eski uygarlığın önemi şöyle vurgulanır. Yeryüzünün geri kalan ülkelerinin tarihte rolü ve önemi yokken, Keops, çağlar sonra bugün modern sanatın dahi yatsıyamadığı ve daha üstünü yapamadığı yapıtlar inşa ettirmiştir. Bu yapıtlar hepimizin okul çağlarından beri belleğimize yerleşmiş olan piramitlerden başkası değildir. Mısır'da bu piramitlerden 80 tanesi bilinir. Günümüze kadar gelen ünlü üçlü ise Keops, Kefren, Mikerinos adlarındaki firavunlar için yapılmış olan anıt mezarlarıdır. İnsan elinin, gücünün ve dehasının M.Ö. binlerce yıl önce yarattığı bu anıt mezarlar için Mısırlıların güzel bir özdeyişi vardır. Bütün dünya zamandan ürküyor. Zaman ise piramitlerden. Çağımızın en gelişmiş teknolojilerinin ürünü olan binaların zaman zaman doğal afetlere yenik düştüğünü düşünürsek, 6000 yıllık geçmişe sahip piramitlerin zamana meydan okumalarına şaşmamak olası değil. Bu şaşkınlığı M.Ö. 1. yüzyılda Mısır'ı ziyaret eden tarihçi Diodorus Siculus daha o tarihlerde dile getirmiş ve şöyle demiş: "Bu yapılar Mısır'da gördüğümüz bütün eserlerden çok üstündür. Sadece görkemli oluşu ve yapımına harcanan inanılmaz paralardan değil, güzelliği ve yapımında uygulanan teknikten ötürü üstündür. Piramitlere o tarihlerde 41.884 kilo gümüş karşılığı Mısır parası harcandığını, inşasında kölelerin değil, halktan insanların ve işçilerin çalıştığını da bu arada söylemeden geçemeyeceğiz. Kısacık yazımızda bir hafta içinde Kahire ve Nil boyunca gördüklerimizi anlatmak mümkün değil. Firavunlar döneminden İslam, Roma ve Yunan'a kadar farklı uygarlıkların beşiği bu bereketli topraklarda 21. yüzyılın modern teknolojisiyle yoksulluğun çelişkisi de yabancıların izlenimlerinde çarpıcı etki bırakıyor. Mısırlılar tarihin bu zengin birikimi ile Kahire'de lüks otellerini, Kızıldeniz kıyısındaki hepsi birbiriyle yarışır durumdaki tatil yörelerini yabancı turistlere gezdirmek ve göstermekten gurur duyuyorlar ama eleştiriye pek açık değiller. Bu belki de Akdeniz ve Orta Doğu ülke insanlarının tipik ortak bir özelliği olsa gerek. Zaman zaman bizim insanımızın da yabancıların bazı gözlemlerine gösterdiği tepkisel yaklaşımlarda olduğu gibi, Mısırlılar da yumuşak bile olsa kendilerine yönelik eleştirileri pek hazmedemiyorlar. Örneğin, uluslararası bir kongre nedeniyle bulunduğumuz Kahire'de, gezi boyunca düzenlemelerde yaşadığımız rahatsız edici boyutlardaki aksaklıkları kendileri de gördükleri halde bilmezlikten geliyorlar. 7000 yıllık bir uygarlığın sahibi olmanın bilinçaltına yerleşmiş gururundan olmalı, kendi gerçeklerinin bilincindeler ancak başkalarının bunları dile getirmesini istemiyorlar. Zaman sanki durmuş Mısır'da. Tıpkı uygarlıkların durmuş ve yerleşmiş olmaları gibi. Turizm sektöründe görevli, iyi niyetli ve her şeyin düzenli ve zamanında gitmesi için olağanüstü çaba harcayan hizmet personeli yine de sıcak Akdeniz ülkesinin geleneksel yavaşlığını ve umursamazlığını üzerinden atamamış. No problem, fark etmez sözcüğü Mısırlıların yaşam felsefesi olmuş sanki. Her şey güzel, ülkeniz, insanlarınız ama zamanlamayı bir türlü beceremiyorsunuz dediğinizde eğitimli turist uzmanından ve gazetecisinden bile yüzünde dostça ve muzip gülümseme ile aynı yanıtı alıyorsunuz. No problem, burası Amerika değil Mısır. Mısır olunca da her şey yavaş ve aheste ve de aksayarak gidiyor. Örneğin Abu Simbel'e otobüs sabah saat 8'de kalkacak diyorlar. Sabahın 6'sında ayaktasınız. Tam zamanında ve otobüstesiniz. Kongre katılımcıları hepsi tamam. Otobüsün şoförü gaza ayağını bastığında saatiniz 11'i gösteriyor. Çünkü size eşlik eden turist rehberiniz ancak gelebilmiştir. No problem, yavaş yavaş, telaşa gerek yok. Çölün kavurucu sıcağında yol almaktasınız. Damağınız kurumuş, bir bardak su. Yola çıkmadan su ve meşrubat almışlardır diye düşünüyorsunuz. Hayaksilik, şoförün yardımcısı meşrubat kasasını almayı unutmuş. No problem, az ileride bir dükkandan Coca-Cola alabilirsiniz. Kahire'nin ünlü açık çarşısında da her şey aheste gidiyor. Beyaz maşlahlarına bürünmüş satıcılar, kentin yakıcı sıcağında hasır taburelerinin üzerinde rahatça kurulmuşlar müşteri beklerlerken, örneğin açıkta tezgah kurmuş kasabın sattığı etlerin üzerine at sinekleri üşüşmüş. Yanına ayak kasap çırağı çocuk, pis bir kağıda eti sarıp sarmalayıp müşteriye uzatırken, siz merakla gözlemliyor ve laf olsun diye ellerinizle sinekleri uzaklaştırmaya çalışıyorken, kasap güler yüzüyle size yaklaşıyor, no problem, bırakınız sinekleri rahat. Ve bir hafta gibi kısa bir süre içinde olsa Mısırlıların no problemli, yavaş ve aheste yaşamına ister istemez alışıyorsunuz. Gazetecinin de dediği gibi burası Amerika değil Mısır. Ama galiba güzel, çekici ve büyüleyici olanı da bu. Orasının gerçekten Mısır olması. Köklere Seyahat, Nermin Bezmen. Nermin Bezmen, 1954 doğumlu Bezmen, Nevada Basic High School mezunu. 1980 yılından itibaren kara kalem ve sulu boya çalışmalarına ağırlık veren Bezmen, Topkapı Sarayı Nakkaşhanesi'ndeki 3 senelik çalışmayı takiben, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin imtihanlarını kazanarak kalem işi bölümüne devam etti. Bu tarihe kadar 8 kişisel ve 19 karma sergiye katıldı. 1982 yılından bu yana kendi özel atölyesinde teship ve minyatür dersleri vermektedir. 6 sene yoga öğretmenliği yapan Bezmen, TRT2 televizyonunda sunuculuk yapmıştır. Detaycı, titiz, lirik ve anlaşılır romanlarıyla aranan yazarlar arasına giren Bezmen'in eserleri sırasıyla Uyandıran Aşk, Kurt Seyit ve Suhura, Kurt Seyit ve Murka, Mengene Göçmenleri, Zihnimin Kanatları, Turkuaz'a Dönüş, Kırk Kırık Küp ve Bir Gece Yolculuğudur. Bugün 17 Ağustos sabahı. Eşim Pamir'le beraber havaalanına doğru yol alırken, yüreğim anlatılmaz bir heyecan ve neler olacak, neleri, kimleri bulacağım sorularıyla çarpıyor. Uçağımız havalandığı an tarifi imkansız bir duyguyla suskunluğa giriyorum. Yavaş yavaş etrafımdaki sesler ve penceremin ardındaki bulutların dışında bütün görüntüler yok oluyor. Bulutlar benim hayal oyunlarımın perdesi oluyorlar. Ve onların ardında süratle değişen sahnelerde sevgili dedemin hayatını izlemeye başlıyorum. Hiç karşılaşamadığım ama romanını yazdığım müddet zarfında onu yakından bilenlerden daha iyi tanıdığım sevgili dedem, Kurt Seyit, sanki canlı imişçesine görüntülerde sürüklenmeye başlıyor. Ve yazdıkça sevdiğim, sevdikçe yazdığım güzel Suhura, tül bulutlarla örtülü bir hayal gibi bizimle beraber yol alıyor. Etrafımdaki dünyadan kopmuş, sanki iki sevgili hayalle seyahat ediyorum. Bir ara çantamdan fotoğraflarını çıkarıp bakıyorum. Benim heyecanım, kalp çarpıntım, sanki fotoğrafların sepya yüzlerinden bana geri yansıyor. Öyle hissediyorum ki, sanki onları da içimde beraber taşımaktayım Rusya'ya. Aşağıda köpük köpük dalgaları ile gökyüzü maviliğinden ayrılan Karadeniz uzanmakta. Buruk bir gülümseme ile düşünüyorum. Dedemin 74 sene evvel, binbir mücadele ile ızdırap ve hüzünle yüklü bir taka ile geçtiği Karadeniz'i ben şimdi uçakla aşıyorum. Onun gönülsüz bir sürgün olarak Yalta kıyılarına, ben şimdi arzulu bir turist olarak gidiyorum. 74 sene. Az değil. Terk edilen bir yere geri dönmek için az değil. Simferopol'e ayak bastığım an bildiğim bir yere geri dönmüş olduğum hissi ile sarılıyorum. Ne kadar isterdim dedemin yaşamış olmasını ve şu an yanımda olmasını. Yalta'da sabah uyandığımda bir gece evvelki çılgınca heyecanım durulmuştu. Yine de sürpriz beklentileri içindeydim. Orman içindeki Litho Oteli'nden deniz kıyısındaki büyük Yalta Oteli'ne geçiyoruz. Asırlardır dağları denize birleştiren yeşil örtü son zamanlarda büyük bir süratle yapılaşmaya yönelmiş. Servilerin gölgesinde kaybolan güzelim eski evler katliamdan korkup da gizlenmiş gibiler. Ailemin izlerini araştırmak üzere Pamir'le beraber yollara dökülüyoruz. Kırım Tatarı olan Ali Emir Hüseyinov bizimle beraber. Eskiden İngilizce hocalığı yaparmış. Şimdi bir turizm şirketinde grup rehberi olarak görevli. Ayda 10 Amerikan doları karşılığı ruble geliri var. Şoför Mikhail Frolinski'nin ördekbaşı yeşili Lada taksisine yerleşiyoruz. Kitabım, aile fotoğrafları kameralarımız ile dedemin baba topraklarının olduğu Aluşta'ya doğru yol alıyoruz. Defterimde bir adres var. Gort Aluşta, Sadovi Ulitsa. 1928 yılında dedemin baba evine yapılan en son yazışma adresi. Kısa bir aradan sonra da ucu yanık bir mektup gelmiş. Acı haber demekmiş. Kurt Seyit'in erkek kardeşini yatağından alıp götürmüşler. Gelin Havva mecnun olmuş. Küçük kız kardeş Havva götürüldüğü bir soruşturmadan dönmemiş ve öldüğü tahmin ediliyormuş. Anne Zahide acıdan yatağa düşüp ölmüş. Daha sonra Mirza Eminov sahibi olduğu topraklardaki bağ evine kapatılmış ve Bolşeviklerin katlettikleri soydaşlarını gömmekle görevlendirilmiş. Kolunda görevli olduğunu gösteren kırmızı bir bant, yüreğinde taşıyamayacağı kadar acı, gözleri akamayan yaşlar ile hep nemli, bir gün kazdığı çukurlardan birine düşmüş kalmış. Kalbi mi bütün bunlara dayanamamıştı yoksa bir Bolşevik'in çizmesi ucunda mı itilmişti? Bunu hiç kimse bilemiyor. Bu acılar yığınından başka bir de aile evi önünde yakın bir akrabanın çekilmiş fotoğrafı var elimde. İhtilalin, Harbin Bolşeviklerin kana doymaz cinayetlerinin, Stalin'in insanlık hafsalasına sığmayacak soykırımının, geçmişle ilgili her anıyı, her izi yok etmek üzere yaşayan bir rejim ardından elimde bir adres ve bir iki fotoğraflarla neler bulabilecektim. Hayal gücüm ve geçmişi yakalamaktaki inadım artık beni olmayacak, gerçekleşemeyecek serüvenlere mi itmeye başlamıştı yoksa? Yalta'dan çıktığımızdan yarım saat sonra Aluş'ta levhasını görüyoruz. Tepeden aşağı yüksek ağaçların ve denize doğru uzanan bağların arasından inmeye başladığımızda kitabımda anlattığım yerlerden geçiyor olduğumu fark ediyorum. Daha evvel hiç görmememe rağmen çok iyi bildiğim yerler buraları. Adım adım tarif ettiğim yol kıvrımlarından ana caddeye giriyoruz. Gözlerim yerinde bulacağını bilir gibi eski binaları, bahçelerin ardında kaybolmuş, unutulmuş, mermer kolonlu, sarmaşıklara sarılı evleri buluyor ama evi bulamıyoruz. Adresi kendi başımıza bulamayacağımızı anlayınca Aluş'ta kütüphanesine giriyoruz. Tercümanımızın aktardığı bilgileri dinleyip fotoğraflara göz atan kütüphane müdüresi Tatiana Şekşieboy odadan çıkıyor. Az sonra geri döndüğünde kızıl saçlarına yerleştirdiği hasır şapkası ile ışıl ışıl mavi gözleriyle neredeyse bizler kadar heyecanlı önümüze düşüyor. Bizim Sadovi Caddesi 1944 sürgününden sonra yıkılıp genişletilmiş ve iki ana caddeye ayrılmış. Balikova ve Gorki caddeleri. Tatiana önce bizi bu caddeler üzerinde en eski yerleşimi olan evlere götürüyor. Onu takip ederken ayağımın altında geride kalan her taşta dedemin ayak izi olduğunu düşünüyorum. Balikova'yı Gorki'ye bağlayan asırlık taş merdivenler belki de şehrin eskisini hatırlayan en yaşlı şahitler. Bakımsız kalmış yabani otların, sarmaşıkların sarmış olduğu bir bahçeden içerilere girince 1800 yıllarından kalma bir evle karşılaşıyoruz.